Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 24 Aralık 2021 günlerden Cuma. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Haftayı kapatıyoruz. Dünyadan notları aktaracağım sizlere. Covid notlarımız tabii var. Noel, Hristiyan aleminin Noel'i kutlanıyor. Omikron tartışmaları eşliğinde vaka sayılarda Avrupa'da rekorlar kırılıyor. Amerikan yönetimi Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili aldığı kararla Çin'i öfkelendirdi. ABD-Rusya güvenlik anlaşmaları nihayet düğmeye basılıyor. Ocak ayında görüşmelerin yapılmaya başlanacağı yolunda Beyaz Saray'dan açıklama geldi. NATO-Rusya konseyine işaret ediliyor bu bağlamda. Tabii Moskova'da Batı ülkeleri nezdinde yoğun diplomasi yürütüyor. Avrupa'da enerji politikalarıyla ilgili başlıklar var, size aktaracağım. Libya seçimleri bugün yapılacaktı, 24 Aralık bugün. Birleşmiş Milletler'in başlattığı süreç belki de beklendiği gibi bir sonuç vermedi efendim. Çok aktörün kapıştığı NATO müdahalesi sayesinde 2011 senesinde bölünmüş, parçalanmış bir Libya'dan bahsediyoruz. Böylelikle dünyada Amerika'nın parçaladığı, böldüğü bir ülkenin yeniden bir araya gelip tesis edilemeyeceğinin bir başka örneği sergileniyor Libya'da. Bugün bu meseleye bakacağız. Evrensel Gazetesi yazarı, Orta Doğu muhabiri Hediye Levent'le konuşacağız. Libya'da ne oldu, nasıl buraya gelindi? Her biri kendine bir takım dış güç belleyen iç unsurların kapışmalarından ne çıktı? Amerika'nın ta en başından, ta 2011'de Libya'yı bölmekle başlayan sessiz derinden eli Libya'yı nereye getirdi? Tabii Türkiye de burada çok önemli bir oyuncu oldu. Onu da ihmal etmemek gerekiyor. Hediye Levent'le konuşacağız detaylarını. Türkiye Suriye'den çekilmiyor. Aslında ben de aktarmıştım size Astana süreci sonunda Türkiye'nin açıklamaları hiçbir politika değişikliğine gitmediğini net olarak ortaya seriyor demiştim. Bu konuda tabii Rusya'dan bir takım mesajlar gelmişti. Türkiye küçük Amerika girdiği bir yerden çıkmıyor izlenimini pekiştirecek gelişmeler var, açıklamalar var. İran-Irak diyaloğu, Irak Dışişleri Bakanı Tahran ziyaretindeydi, üst düzey kabul gördü. Görüşmelerin detayları var. ABD-İsrail temasları var. Jake Sullivan İsrail'i ziyaret etmişti. Oradan çıkan İran mesajları da var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Zamanım el verdiği ölçüde ve programın ikinci yarısında da Hediye Levent'e bağlanacağız. Kendisi değerlendirmelerini de alacağız. Evrensel Gazetesi'nde Libya ile ilgili de bir yazı kalemi aldı kendisi. Ayrıca YouTube üzerinden Orta Doğu ile ilgili yayınlarıyla da tanıyoruz kendisini. Evet, başlamadan önce hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden Ekseni dinleyebilirsiniz. Pop-up var, pop-up'ımız var. Dolayısıyla kaçırırsanız yayını daha sonra pop-up'tan da dinleyebilirsiniz. Spotify'dan da Ekseni dinleyebilirsiniz sonrasında. Yine YouTube kanalının linkini de ben paylaşıyorum. Oradan da bizi izleyebilirsiniz. İzlerseniz çok mutlu oluruz. Like ederseniz daha da mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksene. Evet, Omikron meselesi dün de aslında Güney Afrika'dan bir araştırma aktarmıştım. O araştırma biraz daha olumlu bir hava veriyordu ama daha başka Britanya'dan yapılan araştırmalar aynı omikronla ilgili tam bulaşıcılığı fazla ama daha az hasta ediyor ya da öldürüyor tipi. Kusura bakmayın, biraz hafiften üşüttüm. Covid de değilim ama mevsimsel grip, elimden geldiğince ses tonumu ayarlamaya çalışıyorum. Velhasıl bütün bu iyimserliklere bir araştırma daha geldi. Güney Afrika'daki araştırmanın dışında bu sefer Britanya'dan, İngiltere'den. burada Sağlık Güvenliği Ajansı verileri derlemiş ve Kasım başından bu yana omikron ve delta varyantlarını incelemiş. Bunun sonucunda hastanede tedavi görme risklerinin diğer varyantlara oranla %50 ila 70 oranında daha az olduğunu tespit etmişler. Acile başvurma oranı düşüyor, hastanede tedavi görme oranı düşüyor vesaire vesaire. İlk bulgular cesaret verici ama tabii hastaneye başvurmaları tümüyle kesmediği için hala sağlık sistemi üzerinde ciddi bir risk taşıdığı da vurgulanıyor. Amerika'da Noel arifesinde 200'den fazla uçuşu iptal etmişler. Seyahatlerle ilgili ikazlar yapılıyordu zaten. Omikron kaynaklı ölü sayısı da vaka artış sayısı da artıyor. Hatta Delta varyantında vaka artışında Amerika'da omikron kaynaklı vakalar Delta varyantının sayısını da aşmış vaziyette. Britanya 119.789 vaka tek bir günde 24 saatte yine rekora koşuyor Britanya ki aşılama oranları gayet de iyi düzeyde. Önceki gün 106 bin civarında idi. En yüksek günlük vaka sayısını kaydettiler. Almanya'da da ilk omikron ölümü Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı veriler. Şu an 3198 omikron vakası hızla yükselip bu sayıya çıkmış vaziyette. Fransa'da yine rekor sayıda vaka var. 91.068 24 saatlik vaka sayısı. İtalya'da açık havada hükümet toplandı. Açık havada maske zorunluluğu yeniden getirildi. Yeni yıl kutlamalarında iptal ettiler efendim. Son derece can sıkıcı. Aynı şekilde Yunanistan'da da yeni yıl etkinlikleri, yılbaşı etkinlikleri iptal edildi. Ekvador'da Güney Amerika ülkesinde de vaka artışları öyle bir durum almış durumda ki aşı zorunlu hale getirildi. Topyekun zorunlu kılıp bu işin içerisinden kurtuluruz diye düşünüyorlar. Türkiye'de 24 saate 18.771 Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısı, 168'de can kaybı var. Tabii Turkovak tartışmaları var Türkiye'de. Acil kullanım onayı aldım malum. Seri üretime başlandığı söyleniyor. Fakat koruyuculuğu ile ilgili tartışmalar var. İlk aldığımız işte Sinovac aşısı kadar olacak denilen görüşü öne sürülüyor. Bu durumda Delta ve Omikron varyantlarına karşı etkisi biraz daha zayıf olacak gibi gözüküyor. Nasıl olacak da olacak orayı pek çözebilmiş değiliz ama asıl tabii faz 2 ve faz 3 yayınları henüz uluslararası dergilerde çıkmamış. O yüzden çok da bilemiyoruz. Böyle bir aşı karşıtlarına koz verecek tarzda bir bakış sergilememek gerektiğini düşünüyorum ben ama öte yandan AKP hükümetinin bu konuda biraz daha bilimsel verileri daha fazla bilim insanlarıyla en başta hekimlerle paylaşması herhalde daha iyi olur. Çünkü farklı sesler çıkıyor. Sinovac'tan daha etkin olduğunu söyleyenler de var. Bilim kurulu üyesi doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz böyle söylemiş. Daha etkin Sinovac'a göre diye. Ama işte artık dünya Delta ve Omikron'u konuşuyor. Dolayısıyla da biraz daha dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi korona dünyasından dikkatimi çeken bir not meşhur Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan. Kendisi bir söyleşi vermiş, bir komedyene röportaj vermiş, Dave Chappelle'ye vermiş röportajı. Forbes'un milyarderler listesinde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u falan da sollamıştı, hatırlayacaksınız. Güney Afrika doğumlu girişimci diyelim, hayırsever diyelim Tesla CEO'su. Demiş ki dünyada modern uygarlığa en büyük tehdit farkındalıktan kaynaklanıyor demiş. Farkında zihinler virüsü diye bir ifade kullanmış efendim. Modern uygarlığı nasıl etkiliyor? İşte mizah yapmak diyor sorun olmamalı ama farkındalık temelde mizahı yasa dışı yapmak istiyor. Hiç hoş değil. Kınama ve nefretle dolu, mizahtan yoksun bir toplum yaratılmasına sebebiyet veriyor. Politik doğruculuğu kastediyor burada. Politik doğruculukla mizahı hayatından çıkartan bir insanoğlundan bahsediyor. Tabii giderek dindarlaşma, yobazlaşma bütün dünyada var olan bir şey. Böylesi bir ortamda hakikaten çok zor, mizah yapmak da zor. Çünkü mutlaka birilerinin bir yerlerde bir hassasiyetlerine bir dokunuyorsunuz. Zaten mizahın amacı hassasiyetleri dokunmak ve kaşımak ve kışkırtmak elbette. Dolayısıyla da hassasiyeti kışkırtılanlar her şeye alınıyorlar. Böyle bir dünya. Doğrusu hayatımda Elon Musk'a hak vereceğim bir konu çıkacağını hiç tahmin etmezdim. Hakikaten çıktı. Evet, Amerika'dan birkaç not var. Trump Beyaz Saray'da bu 6 Ocak'ta kongre baskınına giden süreçte kayıtlarının yayımlanmasını engellemek için müthiş bir mücadele veriyor. Yüksek mahkemeye başvurdu. Avukatları dilekçesinde kötü bir emsal, yani başka başkanlar da var. Onların da kirli çıkıları böyle olursa demeye getirdiler. Amerikan sistemi istediği başkanı yayınlar aslında ama neyse, yeniden dava açmış durumdalar. Julian Assange, Amerikan hükümetinin WikiLeaks yazışmaları, diplomatik sızıntılar, Amerika'nın bütün kirli çamaşırları ve örtbas ettiklerini son 20 senede en az ortaya seren vakalar. Julian Assange'ın Amerika'ya iadesine karar vermişti temyiz mahkemesi. İşte onun için başvuruda bulunmuş avukatları ve hayat arkadaşı Stella Morris açıklamayı yaptı. Sağlık sorunları nedeniyle iadesi geri çevrilmişti ama temyizde kazandı Amerikalılar. Tabii 1917 tarihli antik bir casusluk yasası uyarınca Julian Assange'ı yargılayıp 175 yıla kadar hapse çarptırmayı planlıyorlar. Önerdikleri, yani böyle merhamet niyetine sundukları da işte, ya Amerika'da kapalı özel güvenlikli hapishanede kalmaz, ya memleketine göndeririz olmuştu. Bakalım temyizden ne çıkacak, çünkü Britanya hükümeti karar verecek son kararı. Belki bu yeni temyiz süreci Assange adına ve bizler adına da bir işe yarar diyelim. Evet, küresel bilek güreşinde 2022 senesine Asya, dünyanın en büyük bölgesel ekonomik ortaklığıyla girecek. Kapsamlı ekonomik ortaklık resmen 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Şimdiden hazırlıklarına dair Çin'den açıklamalar yapılıyor. Japonya var içinde, Güney Kore var, Avustralya var, Yeni Zelanda var. 19 ASEAN ülkesi dahil bütün bunlara. Tabii kademeli olarak bu ülkeler, 15 pardon, kademeli olarak bu devreye girecek ve dünyanın en büyük serbest ticareti anlaşması da olacak. Çin ekonomik gücünü sergiliyor bir yandan, askeri gücüyle ilgili de Batı'da tartışmalar devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu konuda açıklama yapmış. Bizim askeri gücümüz savunma amaçlıdır, saldırgan ve yayılmacı niteliği yoktur diyor. Tabii Amerika'dan hemen Tayvan falan diyorlar. Tayvan Çin'in zaten parçası sayıldığı için orada da Çinliler yaşıyor. Hani Tayvanlı diye biri yok yani. Çinliler var, oradakiler de Çinli. Dolayısıyla Çinliler de bunu geçerli bir argüman olarak görmüyorlar. Askeri harcamalarının makul seviyelerde olduğunu söylüyor Çinliler. 2021'de yıllık 6.8 bir artış varmış. Bu da yaklaşık işte 1.35 trilyon yuan, 209 milyar dolar. Yani Amerika'nın yaklaşık 700 milyar dolarlık askeri bütçesini düşünürsek hesap edin kaçta kaçına denk geliyor şeklinde. Bu konuda Çinliler, yani biz öyle başkaları gibi bölgemize askeri çatışma tohumları ekmeye çalışanlar gibi değiliz mesajı vermiş. Sincan üzerinden Amerika ile yeniden bir gerilim yaşıyor. Çünkü Joe Biden sonunda Amerikan Kongresi'nden çıkan yasayı imzaladı. Temsilciler Meclisi 14, Senato 16 Aralık'ta onaylamıştı. Bu Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin Amerika'ya ithalatını yasaklayan bir yasa bu, onaylanan yasa. Gerekçesi de Çin'in oradaki insanları zorla çalıştırdığı iddiası. Çin komünizminin ekonomi güçlerini organize bir biçimde kullanması Amerikalıların çok hoşuna gitmiyor. Ama tabii Amerika'nın içerisinde pek çok kimliksiz, Hispanik, çok kötü koşullarda ne kadar para aldıkları meçhul bir biçimde serbest piyasa köleleri olarak çalışabiliyorlar. Organize bir biçimde bir ekonomi faaliyetin kalkınma, bu arada Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin tarım sektörü, hele pamuk falan inanılmaz derecede, hatta ben Britanyalılarda okumuştum, çok sinirlenmişler nasıl olur da tarım sektörü böyle gelişir diye. İşte bütün bunların arkası, bütün bunlar doğru düzgün tartışılmayıp onun yerine insanları zorla çalıştırıyorlar şeklinde formüle edilmesine Pekin'den itiraz geldiği anlaşılıyor. Hemen tepkiler geldi. Yasaya tepkiler geldi. Bunun bir Amerika'nın kendi iç yasası olduğu, uluslararası ilişkilerin temel kurallarına aykırı olduğu, Çin'in iç işlerine çirkin müdahale olduğu, zorla çalıştırma ve soykırım denilen şeyin tamamen bir uydurma olduğu vurguları yapmış Çinliler. Sincan'ın ekonomik büyümesi ve toplumsal istikrarının korunduğu farklı etnik gruplar, tabii Çin bir ulus devlet ama federal yapıda bir ulus devlet, tek bir egemen bir ulus, bütün ulus devletlerde olduğu gibi bir egemen ulus var ama başka uluslarda, başka etnik yapılarda var Çin'de de. Onlar uyum içinde bir arada yaşıyorlar demiş. Amerika'nın da insan hakları bayrağıyla siyasi manipülasyon yaptığı ve biraz kendisine bakması gerektiği yolunda açıklama yapmış Çin Dışişleri Bakanlığı. Bu arada Amerikalı teknoloji devi Intel ile ilgili bir haber var. Bu kongre yasayı çıkartınca Intel de tedarikçileri, üretim yaptığı fabrikalara ara madde sağlayan tedarikçilerine Uygur özerk bölgesinden materyal satın almamaları çağrısı yapmış. Müthiş bir tepki çıkmış Çin'den ve Intel'i boykot çağrıları yapılınca Intel firması özür dilemek zorunda kalmış efendim Çin'den. Böyle bir tablo var. Son olarak Çin'le ilgili 4-20 Şubat tarihlerinde olimpiyatlar var. Kış olimpiyatları, Beijing, Pekin olimpiyatları. Anglo-Amerikan dünya diplomatik boykot uyguluyor. Atletlerini gönderiyor ama Japonya'dan da bir şekilde bir karar çıkmış. Adını koymuyorlar efendim, diplomatik boykot demeyiz, özel terim kullanmayız diyorlar ama ona denk geliyor. Bu arada tabii olimpiyat komitesi başkanı gidecek. Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı katılacak. Onlar da gayet resmi kişilikler. Böyle bir yarım yamalak bir boykot diyelim sergileniyor. Evet, Amerika-Rusya gerilimi efendim. Beyaz Saray Sözcüsü nihayet açıklama yaptı. Bir haftadır Rusya taslakları geçen hafta sunmuştu. Geçen Perşembe'ye yanılmıyorsam. Hem Amerika'ya hem NATO'ya. Ve Batılılar çok şaşırdılar bu kadar net bir biçimde tutumun sergilenmesi ve önerilerin dünya kamuoyuyla karşılaşılması karşısında böyle biraz adeta dondular kaldılar. Bir gevelemece Amerikalılardan, işte NATO içerisinden sürekli bir laf gevelemece, çünkü aynı söylemleri dile getiriyorlar sürekli olarak. Sonunda Beyaz Saray Sözcüsü, görüşmeler Ocak ayında yapılacak, sadece hangi henüz detaylar üzerinde mutabakata varamadık gibi açıklamalar yapmış. Şimdi Rusya'nın NATO ile ilgili önerilerini kabul etmeye hazır değiliz diyorlar. Ama Amerika ile tipik Amerikan diplomasisi, böyle ucundan tamam deyip ucundan bir şeyleri görüşmeye başlayıp sonra sürüncemede tabii ki bırakmak diye belki özetleyebiliriz. Kendi işine gelmeyen yerlerde elbette onlar da kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlar. Burada görüyorlar ya da çıkarlarını en azından. Şimdi tabii Rusya çok net tavrını koymuş durumda. Çabucak hemen bunları görüşmek durumdayız. Aksi takdirde Avrupa'nın savunması ciddi bir risk altına girecek diye çok net ve açık, benim bugüne kadar Rus diplomasinin ürettiği bu kadar net belgeler görmedim. Çizgileri gerçekten çok net ve aksi sonuçlarının ne olacağı da çok net bir biçimde ortaya konuluyor. Hiç böyle perde arkası, satır arası okumak filan, onlara hiçbir gerek olmadığını net olarak söylemek gerekiyor. Şimdi Amerikalılar ise işte şöyle itirazlar, üst düzey bir Amerikalı yetkili konuşmuş. Avrupa güvenliği, toprak bütünlüğü, sınırların güç kullanılarak değişmemesi ve bağımsız kararlar almaya saygı gösterilmesi temelinde konuşuruz diye. Yani pes diyorum, bir şey diyemiyorum. Amerika dünyadaki bütün ülkelerin topraklarının, sınırlarının değişmesine 10 yıllardır ne kadar çok çaba sarf ediyor ve uğraşıyor. Avrupa'da koskoca Yugoslavya'yı paramparça ettiler mesela. Hangi uluslararası hukuk diyeceksiniz? Yok öyle bir uluslararası hukuk. Şimdi kalkıp buradan yola çıkıp birdenbire böyle temeller koymaları çok enteresan ve çok acayip hakikaten. Orta Doğu'da hala yaptıkları, ortada bu arada. Yani Donbas'a bir özellik verilecek diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Halbuki dünyanın dört bir yanında özellik olsun diye de öyle bir sözde bir takım tezler de ortaya atıyorlar. Çok acayip hakikaten. Velhasıl henüz tarih ve yer belli değil. ama bir de NATO-Rusya Konseyi, ki kendileri batırdı o NATO-Rusya Konseyi'ni, ona da böyle bir atıf yapıyorlar efendim. Ukrayna'nın tansiyonu arttırdığına dair hiçbir kanıt yokmuş ortada. Öyle söylemişler. Çok enteresan. Azov Tugayları, Banderistler, sınırda AGIT'in, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın kaydettiği ateşkes ihlalleri falan ortadayken bir de böyle açıklamalar yapabiliyorlar. Efendim Amerika'da Responsible Statecraft'da anket yayınlanmış. YouGov anketi Charles Koch Enstitüsü ile beraber Amerikalıların Çoğu Rusya ile Ukrayna üzerinden savaşılmamasını istiyormuş. Hiç gerek yok. Eski bir Sovyet Cumhuriyeti'ni savunmak için böyle bir savaşa girmeye lüzum yok. İç sorunlarımız bizim Amerika'da, çok fazla ona odaklanmak lazım diyorlar. %48 Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için böyle bir işe girişilmesine karşı. Rusya işgal etse bile tırnak içerisinde %27 sadece destek veriyormuş. 24'ün de zaten bir fikri yok Amerika'da, doğal bir sonuç. Dış politika değil içe odaklanın diyen de %73'lük bir kitle var. Böyle bir tablo var. Şimdi diplomasi biraz da hızlandı diyebiliriz. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri, ilk Rusya bu tekliflerde bulununca bidi böyle bir bayağı bir söylendi, bir ne dese bilemedi filan. Stoltenberg'le Ukrayna'yı görüşmüşler. Yine Rusya sınırında, Rusya'nın sınırda artan askeri hareketliliği, yani kendi sınırları içerisinde bir ülkenin askeri hareketlilik halinde olması nasıl olabilir? Olmaz şeklinde. Stoltenberg bir de NATO hiçbir zaman genişlemeyeceği sözü vermedi diye uydurmuş, öyle söyleyeceğim size, başka bir türlü ifade edemiyorum. Kuruluş sözleşmesinde bile her Avrupa ülkesinin ittifaka üye olabileceği yazıyor demiş efendim. Yine Helsinki Nihai Senedi, Paris Şartı vesaire bunları sıralamış. Rusya'nın da imzası var demiş. Hatta Gorbaçov bile NATO'nun doğuya genişleme konusunu Almanya'nın birleşmesinden önce değer, yani olayı Almanya birleşmesinden ibaretmiş gibi bir acayip bir resim sunmuş efendim. Çok enteresan. Tabii bu James Baker'ın meşhur vaatleri vardır ama onun dışında yakın zamanda açıldığı söylenen George Washington Üniversitesi'ndeki Ulusal Güvenlik Arşivi belgelerinde bir bildiğimiz bütün o dönemde sadece Almanya'nın birleşmesi değil, NATO'nun bir inç bile doğuya, eski SSCB coğrafyasında gitmemesiyle ilgili olarak Baker'ın dışında Bush, efendim Baba Bush, Genscher, Batı Almanya Dışişleri Bakanı, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Major, Amerika'nın bütün diplomatik yazışmalarında bunların hepsi yer alıyor efendim. Dolayısıyla da 12 Eylül 90'da imzalanan, yine Doğu Almanya'ya hatta fikri öyle bir geliştiriyorlar ki Doğu Almanya zaten NATO'dan azade bir özel bölge olarak kalsın, NATO oraya hiç girmesin şeklinde. Dolayısıyla tabii geçmişte bunları yapmışlardı, şimdi yok biz öyle bir vaatte bulunma, biz her yere gideriz tarzında bir açıklama yapıyorlar. Fransa Dışişleri analiz ediyoruz açıklaması yapmış ve Zaharova'nın açıklaması var tabii bu arada. Modern Avrupa'nın en büyük ayıbı diye nitelendirmiş Donbas'taki tutumu. Kiev rejiminin bütün eylemlerini, Rusça'nın yasaklanması, tamamen aşırı sağcı, tamamen zaten açıkça banderist, yani 2. Dünya Savaşı'nda bildiğiniz Nazilerle işbirliği yapmış adamları Özgür Batı destekliyor Donbas'ta. Normalde yani başka bir ülkede böylesi aşırı sağcı unsurlar olsa en büyük kınamaları kendileri yapar ama söz konusu olan Rusya olduğu zaman bakınız neonazileri açıkça destekleyen bir özgürlükçü tırnak içerisinde Avrupa tablosu ile karşı karşıya kalıyoruz. Kalıcı barış Avrupa kıtasında Donbas'taki mesele çözülmeden sağlanamaz diye çok net bir ifadesi olduğunu belirteyim Zaharova'nın. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Almanya Büyükelçisi ile görüşmüş. Malum yeni Almanya Dışişleri Bakanı tam bir Amerikancı, Annalena Baerbock, Almanya'da da tartışılan bir isim. Ama büyükelçi düzeyinde bir görüşme olmuş, Moskova Büyükelçisi ile görüşmüşler. Rusya Genelkurmay Başkanı Britanyalı mevkidaşı ile görüşmüş. Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın da açıklamaları var. Ocak'ta Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını, bundan memnuniyet duyduklarını söylemiş. Sonra da bütün suçu Rusya'ya atmış. Çok enteresan vurgular var kendisinin. Kışkırtıcı söylem. Agresif ve kışkırtıcı söylem, müzakereler, Rus hükümetinin tansiyon düşürmesi ve ciddi müzakerelere başlaması gerekiyor demiş. Yani tabii Rusya öneride bulunuyor, onların müzakereye başlaması için acele yanıt verin diyor ama hani o da tersine çevriliyor. Hakikaten argüman muhteşem, öyle demek lazım. Bu arada İngilizler Ukrayna'nın güneyinde eski bir Ukrayna güvenlik servisi çalışanı Yarbay Prozorov aktarmış bunu. Bir deniz üssü inşa ediyormuş Anglo-Saksonlar, böyle sessiz derinden işler yaparlar biliyorsunuz. Ochakov'da bir deniz üssü inşasına başlamışlar. Anlaşılan o ki Ukrayna'da geçen gün Sergey Shoigu, Rusya Savunma Bakanı da aktarıyordu, bir sürü Amerikan özel güvenlik askeri şirketinin çalışanları var diye İngiliz özel güvenlikçiler de Ukrayna'yı büyük bir saha haline getirmiş olsalar gerek. Burada Ukraynalı eski güvenlik servisi çalışanı yine aynı şeyden bahsediyor. Özel güvenlik şirketleri İngilizlerin, bunlar orada faaliyet gösteriyorlar, liman kuruyorlar şeklinde. Evet, Rusya bu önerileri getirdi ABD ve NATO'ya ama aynı zamanda bölgede tatbikatlarında hazırlık durumunu da eksik etmiyor. 1200 askerin katılımıyla bir hava indirme tatbikatı yapıyorlar. Kırım'daki hava üslerine konuşlanmaya yönelik tatbikatlar bunlar. Karadeniz üssü konuşlu malum Rusya'nın orada. Yani şu an tabii açıkça Vladimir Putin'in basın toplantısını aktarmıştım ben size dün kapsamlı bir biçimde. Orada çok net bir biçimde ulusal güvenlik bir numaralı öncelik, ne pahasına olursa olsun mesajı vermişti. NATO daha fazla doğuya genişleyemez ve tabii Rus yetkililerin, diplomatların üst düzey söylemlerinden anladığımız Ukrayna'nın böyle özel güvenlik şirketleri üzerinden bir provokasyona girişebileceği, bunu önlemek için ellerinden geleni yapacakları ama öte yandan da bu konuda asla taviz vermeyecekleri, Amerikan sistemlerinin burunlarının dibine yerleştirilmesi izin vermeyecekleri, hatta 1962'deki Küba füze krizine atıf yapılıyor bu konuda. Ve Rusya'nın son dönemde geliştirdiği hipersonik füze sistemleri dahil olmak üzere askeri teknik her türlü yanıtı vereceği. Dolayısıyla yanıtsız kalınmayacak ve savunma sanayindeki gelişmelerde bütün bu sürece yansıyacak diyerek net bir biçimde ortaya koydukları anlaşılıyor. Bakalım bundan sonra Batı'nın tepkileri ne olacak? Rusya'da bazı milletvekilleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 20. yüzyılın çökmesinin 20. yüzyılın en büyük felaketi olarak anılması için kolları sıvamışlar bu arada. Daha önce Putin'in de bu yönde açıklamaları var. İdeolojik olarak tümüyle benimsemese bile devletlilik hali itibariyle bu trajediye atıf yapılıyor. Tabii aslında Sovyetler Birliği kendi kendine de çökmedi. Alenen çökerttiler, öyle demek gerekiyor. Boris Yeltsin, ilk devlet başkanı Rusya Federasyonu'nun, Belarus ve Ukrayna liderleri Beloveş anlaşmalarını imzaladılar, resmen dağıttılar. Yani üç kişi dağıttı koskoca devleti, üç tane liberal dağıttı. Dolayısıyla şimdi bu şekilde gelişmelere tanıklık ediyoruz. Tekrardan bu tarih hatırlanıyor daha doğrusu. Gorbaçov açıklama yapmış, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika'nın kibrinin başına vurduğunu söylemiş ve bu yüzden de bütün bu sorumluluk bir kenara bırakıldı, bu hale geldik demiş. Muzaffer yeni bir imparatorluk kurmaya karar verdiler. NATO'nun genişlemesi fikri buradan çıktı demiş. Tabii yani bunu da sorgulamak gerekiyor. Emperyalist sistem yayılmak durumunda. Öyle yerli yerinde durup tamam Sovyetler çöktü biz cici cici yaşayalım da demez emperyalist sistem. Gorbaçov öyle bir şeyler bekliyorsa enteresan bir durum çıkıyor ortaya. Türkiye'den de bu konuda açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu neden bilmiyorum ama bir açıklama yapmış bu konuda. Rusya ile kapsamlı ilişkilerimiz var diye Ukrayna ile ilişkileri yok saymayacağız. Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği'nin toplantısında çevrim içi konuşmuş. Nereden icap etmiş çok anlayamadım doğrusu. Ama şöyle vurguları önemli tabii. NATO Avrupa Atlantik güvenliğinin temel unsuru olarak kalmalıdır demiş. NATO'nun ikinci en büyük ordusuna biz sahibiz demiş. En fazla katkı sağlayan 5. ülkeyiz demiş. Yeni konsepti onayladıklarını, bu arada yeni konsept doğrudan Rusya'yı hedef seçen bir konsept. Türkiye'nin bu konsepti gayet de desteklediğini vurgulayan, ima eden açıkça açıklamaları var. Bu üstüne üstlük de buradan yola çıkarak da transatlantik güvenliğinin bölünmezliği temel ilkemizdir diye vurguladı. Bu güvenliğin Rusya'ya ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiği noktada Avrupa'nın bir güvenliği de tabii ki çok fazla. Kremlin sözcüsüne de sormuşlar Türkiye'nin tutumunu ve o da öncelikle Türkiye bir rol oynayacaksa bir NATO üyesi, Amerikalıların danışacağı ülkelerden biri olabilir. Zira onlar müttefik diye bir açıklama yaptı. Her NATO ülkesi demiş yani öte yandan Rusya'yla da iyi ilişkiler izleyen ülkeler var demiş. Herhalde Türkiye'yi kastetmiş, Rusya'nın endişelerini dikkate almaya istekli ülkeler var diye vurgulamış. Biraz daha bu tarz durumlarda Türk diplomasi adına daha dengeli, daha hassas, daha temkinli açıklamalar yapmak herhalde faydalı olabilir diyelim efendim. Evet, şimdi bir de Putin'in yıl sonu basın toplantısını ben size dün aktardım ama tabii uzun sürdü. 4 saat, bakayım kaç saat sürmüş? 3 saat, yaklaşık 4 saat sürmüş. Eksik kalan başka maddeler de vardı, birkaç madde vardı ama Çin'le ilgili olanını aktarayım, hepsini aktaramayacağım. Amerika'nın Çin'in en büyük ekonomiyi engelleyemeyeceğini söylemiş. Ama 2035'te, ama 2050'de demiş, kaçınılmaz olacak bu demiş. Çin'i dizginlemeye çalışıyorlar demiş. Çin liderliğiyle aralarındaki güven ilişkisinin gizli bir anlam taşımadığını söylemiş. Gerçekten önemli ilişkiler olduğunu, birlikte ileri teknoloji silahlar da geliştirdiklerini, uzayda çalıştıklarını, havacılık alanında çalıştıklarını söylemiş. Efendim onu aktarmak istiyorum. Evet, bir de BBC muhabirinin sorusu da enteresan. Toplum ve devlet düzeni ile ilgili tarih ve muhaliflerle ilgili bir soru yöneltmiş. Demiş ki Putin, rakiplerimizin yüzyıllardır söylediği bir şeyi size hatırlatmak isterim. Rusya'yı yenemezsiniz, onu ancak içeriden yıkabilirsiniz. Bu da Birinci Dünya Savaşı sonucunda ve Sovyetlerin dağıldığı 90'lı yıllarda gerçekleşti demiş. Yani bizi ancak içeriden çökertebileceğinizi biz çok iyi biliyoruz. O yüzden toplum ve devlet düzeni Rusya'da halkların kendisi tarafından belirlenecektir. Sizin hizmet ettikleriniz tarafından değil. Yani siz kalkıp bizim düzenimizi belirleyemezsiniz demeye getirmiş efendim. Evet, Avrupa'dan birkaç başlık aktaracağım. Gazprom gaz ihracatı ile ilgili rakamlar açıklamış. Türkiye'ye yaptığı gaz ihracatı 27 milyar metreküp olmuş. Almanya'ya 51 milyar metreküp, İtalya'ya 25 milyar metreküp gaz tedariki olmuş. Uzun vadeli sözleşmelerin hepsini tutuyoruz biz demiş. Tabii spot piyasalarda daha pahalı, biliyorsunuz. Avrupa'da ciddi bir enerji sorunu da var. Nükleer enerjiden vazgeçerken Kuzey Akım 2 hattı yapılmıştı. O devreye girecek mi girmeyecek mi tartışmaları Almanya özelinde, tabii Avusturya'yı da İtalya'yı da etkileyen meseleler devam ediyor. Belçika bu arada nükleer güç istasyonlarını 2025 itibariyle sona erdiriyor ama nükleer güçten vazgeçmeyecekler. Yeni tipte daha küçük nükleer enerji reaktörlerine odaklanacaklarmış. 112 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarmış. Britanya'da enerji faturaları 2022'de %50 artacak diyen bir enerji şefi var. Söyleşi yapmış. Tüketicilere yansıyacak şeklindeki enerji şirketleri çok zorda kalmıştı. Evet. Şimdi Mısır Dışişleri Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde açıklamaları vardı. Güney Kıbrıs'ta Türkiye'nin iki devletli çözüm planına karşı çıkıp Rumları destekledikleri yolunda. İhvan meseleleri çok işe yaramadı Mısır'la ilişkilerde galiba ama asıl dikkatler Libya'da. Hediye Levent'e arkadaşlar aradınız mı konuğumuzu? Tamam. Konuğumuzu bir dakika. Evet, arıyorlar ama... Evet, galiba evet, konumuza ulaşamamışlar. Şimdi hemen ben bir dakika, kusuruma bakmayın. Libya'da seçimler konuşacağız. Seçimleri konuşacağız. Hediye Levent'le telefon arkadaşlarım ulaşamamış ama birazdan bağlayacaklar konuğumuzu. Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi. Bugün normalde seçimler yapılacaktı ama bugün gerçekleştirilemiyor, artık netleşti çoktan. Birleşmiş Milletler NATO müdahalesi sonrası epey çalkantılı yılların ardından Berlin Konferansı ile başlayan 1-2, sonra Fransa'da bir geçiş hükümeti kuruldu, diyalog forumu kuruldu. Libya'nın doğu batı ve hatta bir de güneyde var şeklinde üçe bölünmüş haline deva olmak için. Ve seçim konuldu. Seçim tarihi 24 Aralık. Epeydir konuşuyoruz bunu. Ancak tabii bu gerçekleşmedi. Seçimler yaklaşırken adaylıklar krizi patlak verdi. Batı'daki ihvancı hükümet, doğuda Hafter hep tartışmaların odağı oldu. Bir de Seyfülislam, Kadafi faktörü eklendi bütün bunlara. Aslında hepimizin belki öngördüğü, ben doğrusu seçimler yapılsaydı çok şaşıracaktım öyle söyleyeyim size. Maalesef yapılamadı. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde NATO'nun de facto ikiye böldüğü bir ülkeyi yeniden bir araya getiremiyorlar. Böyle acayip bir tabloyla, ya daha doğrusu acayip değil tabii, herhalde getirseler de şaşırmak gerekirdi. Ben hayatımda böyle bölünmüş bir ülkenin tekrar bir araya getirildiğine dair bir örnek dış habercilik hayatımda bilmiyorum. Hediye Levent'e şimdi dönelim. Sevgili Hediye Levent, hoş geldin programımıza.
Merhaba, iyi yayınlar Ceyda.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Şimdi Libya'da ben de günlerdir ucundan biraz aktarıyorum aslında. Çok da fazla detaylandıramadım ama seçimlerin yapılamayacağı galiba belli olmuştu epey öncesinden. Öncelikle ne oldu da böyle oldu diye sorup başlayayım sana.
Açıkçası Libya'da Ceyda zaten oldukça bölünmüş bir ülke, oldukça karma karışık bir ülke. Libya'daki o ateşkes süreci de siyasi açıdan nispeten önceki yıllara göre sağlanan işte o uzlaşma süreci de biraz yapaydı denilebilir. Zaten ateşkesi de Birleşmiş Milletler'in ittirmesiyle sağlamıştı Libya içindeki taraflar. Yine aynı zamanda siyasi açıdan da Berlin'de başladı, Cenevre'de devam eden işte tarafların, hı-hı, düşman tarafların, hatta birbiriyle savaşan tarafların görüştüğü süreçler ve işte iyi kötü bir yol haritası üzerinde uzlaştığı bir sonuç ortaya çıktı. Ama bu uzlaştıkları yol haritası, Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda uygulanması gereken yol haritası Libya'da ateşkesi elbette sağlamıştı. Ama burada şöyle bir noktaya da göz önünde tutmak lazım ki Libya'da neden birleşme sağlanamıyor sorusunun cevaplarından biridir bence. Suni bir, yani Libya'da çıkarı olan özellikle petrol nakliyatı gibi konularda hani Libya'da bir istikrarın sağlanmasını gerekli gören ülkelerin çıkarları öncelikliydi. Yani Libya içindeki, hı-hı, taraflar evet yeterince kan döküldü, yeterince, hı-hı, ülke harap oldu, bizim buna son vermemiz gerekiyor şeklinde oturdukları ve hazırladıkları bir süreç değildi. Birincisi bu. İkincisi, Libya Arap ayaklanması başladığı günden itibaren Fransa'sından İtalya'sına, Türkiye'den Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mısır'ına kadar bir sürü ülkenin Libya içinde askeri ve siyasi açıdan destekledikleri gruplar, taraflar üzerinden aktif olarak var oldukları bir ülke. Dolayısıyla Libya içinde bir taraftan sahada çatışmalar devam ederken diğer tarafta uluslararası düzeyde de çatışmalar, o ülkeler arası çıkar çatışmalara devam ediyordu. Şimdi Libya'ya dahil olan ülkeler %100 kendi aralarında anlaştılar mı? Anlaşmamış gibi görünüyor. En azından mesela bir Türkiye'nin, bir Rusya'nın, hatta diğer tarafların da milis güçleri var. Bunların Libya'dan çekilmesi şu ana kadar sağlanamadı. Kaldı ki o yol haritasının temel sebeplerinden biri, temel hani şartlarından biri buydu. İkincisi, bu kadar çok bölünmüşlük olduğu zaman tabii ki işte bir yıl öncesinin savaş liderleri, komutanları, siyasi liderleri Libya içindeki hani desteklerini pekiştirmekle yetinmediler. Bir de diplomatik açıdan birçok ülkenin desteğini arkalarına aldılar. Haliyle yukarıda Libya'ya dahil olan ülkeler arasında mücadele devam ederken aşağıda sahada da bu mücadeleyi Libya sahasında yürüten şahıslar, taraflar arasında çok ciddi bir mücadele devam ediyor. Velhasıl ne Libya'ya taraf olan ülkeler ne de Libya sahasında bu savaş döneminde öne çıkmış siyasi askeri figürler ellerindeki gücü bırakmak niyetinde değiller.
Değiller. Bir de çok acayip bir tablo çıktı. Kimin eli kimin cebinde biraz meçhul gibi. Ne dersin Hediye Levent? Yani mesela Türkiye işte Fethi Başağa üzerinden oynuyordu ama geçen hafta Başağa Hafter'le birlikte aynı bildiriye imza koydu. Anlaşılan Ankara'nın adayı daha bir Dübeybe gibi gözüküyor. Yani Mısır ve Rusya'nın belki destek. Rusya tabii bu krize çok, Libya'ya çok geç geri döndü. İlk çıkartılan, aslında NATO müdahalesinin herhalde ilk sonucu Libya'daki Rusya yatırımlarının gitip gitmesiydi. Uzun süre sürece Amerikalılar, Fransızlar yönetmişti. Ama yine de tabii ki onların da desteklediği bir cephe var. Şimdi Seyfülislam Kaddafi'yi sormak istiyorum. Biraz ben Bereket Kar'la konuştuğumda bundan yaklaşık 1,5 ay önce yanılmıyorsam, daha çok Libya içerisinde en büyük desteği de Seyfülislam'ın bulduğu değerlendirmesini yapmıştı. Onun hatta adaylığı mahkemeye verilecek denildiği zaman katiyetle aday olarak kabul etmek zorunda kalacaklarını söylemişti. Hala bir Kaddafi geleneğinin güçlü olmasına mı bağlamalıyız? Amerikalıların hoşuna gitmese de.
Tabii bunun da etkisi var. Sonuçta Muammer Kaddafi'nin de bir desteği vardı Libya içinde. Hatta yakalandığı, linç edildiği dönemde de söz konusuydu bu tabii. Destek. Ama işte rüzgar farklı yönden esiyordu. Çok fazla ön plana çıkmadı. Ya da örgütlü bir şekilde biz de varız bu siyasi mücadelede şeklinde seslerini duyuramadılar şimdiye kadar. Birincisi bu var. İkincisi, bu her ne kadar ateşkes dönemi yürürlüğe girmiş olsa da altını kazıdığınız zaman arkasından yine o çatışma döneminin işte savaş komutanları, siyasi figürleri vesaire öne çıkıyor. Libyalılar açısından manzaraya bakıldığında, yani sandık kuruluk seçim yapılsaydı bile sonuçta savaş döneminde gördükleri isimler, figürler ön plana çıkacaktı siyasi platformda da. Dolayısıyla Libyalıların daha sonra işte Hafter'di, Beybey'di, diğerleriydi vesaire, bunlara yönelik ciddi tepkileri de ortaya çıktı. Bu da tabii o Kaddafi'yi destekleyen kesimin biraz az da olsa büyümesini sağlayan faktörlerden biri.
Beybey'in çok yolsuzlukları, üçüncüsü, adam kayırmacılıkları falan, böyle bir ihvan çizgisinin genel karakteri gibi galiba. Hakkında çok iddia var değil mi? Sahte diplomaya uzanan en son.
Tabii oraya da gelmek istiyorum. Kesinlikle çok önemli bir nokta. Beybey'in geçiş hükümetinin başbakanı olarak seçilmesi aşamasında da uluslararası basına bile yansıyan rüşvet vesaire, işte 50 bin dolarlara, 100 bin dolarlara delege satın alma gibi skandal şeyleri de söz konusu oldu. Girişimleri de söz konusu oldu gücü elinde tutmak için. Bunu göz önünde tutmak lazım. İkincisi de Dibeybe'nin bu tam bir yılda değil de işte 10'un bir aylık yönetimi elinde tuttuğu, başbakanlık yaptığı süreçte mesela kamu kaynakları üzerinden kendine kamuoyu oluşturma gibi, mesela bir örnek verecek olursak eğer, şimdi Libya'da çok ciddi konut eksikliği var. Hani savaş tahribatından kaynaklı. Dibeybe mesela devlet bütçesinden toplu konut yapılması için parlamentodan onay alıyor. Ve bu toplu konutun mesela reklamı, halka tanıtımı Dibeybe'nin kişisel tanıtımı gibi lanse ediliyor. Buna benzer bir takım şeyler de var. Tabii aynı şekilde Libya içinde sürekli dile getirilen başka bir şey daha var. İşte savaş döneminde sonuçta Dibeybe'nin kendisi de ailesi de iş adamı. Yatırımları vesaireleri var. Ve savaş döneminde karşı oldukları kesimlerin ateşkes sürecinde önüne taş koymak, işte ne bileyim hani sürekli işte legal yasaları kullanarak, daha doğrusu işlerine engel olmak gibi girişimlerde bulunduğuna dair de çok ciddi iddialar var. Bu arada Seyfülislam'ın desteğine ilişkin şöyle bir nokta daha var. Seyfülislam'dan sadece Amerikalılar değil, Hafter de çok rahatsız. Bunu da belirtmek gerekiyor. Mesela Seyfülislam'ın seçimlere katılması için hani mahkemede duruşma devam ederken, görüşmeler, Hafter yanlısı silahlı grupların, daha doğrusu mahkemenin etrafını sardığını da biliyoruz. Bu nedenle Hafter karşıtları da Seyfülislam'a destek veriyor. Seyfülislam'ın kendi desteği dışında. Bu da başka bir faktör olarak öne çıkıyor.
Evet. Peki Hediye, şimdi 24 Aralık olmadı. 24 Ocak ne olacak? Yani Libya'da kaçınılmaz olarak çatışmaların ve savaşın alevlenmesini beklemek gerekmez mi? Ya da maalesef diyelim tabii ki bunun için. O ne demeli? Nasıl bir öngörüde bulunabiliriz kısa vadede?
Açıkçası şöyle bir şey var. Libya içindeki şartlara bakıldığı zaman evet, her an bir çatışma patlayabilir. Çünkü ateşkes döneminde bile milis gruplar kesinlikle dağılmadı. Herkesin eli tetikte, herkes daha bir silahlandı, hatta daha bir örgütlendi, eksiğini kapattı. Tecrübesiz olduğu alanlarda eksiklerini yine kapattı. Ama diğer taraftan Libya aynı zamanda uluslararası toplum açısından çok önemli bir ülke. Neden önemli bir ülke? Çünkü petrol zengini bir ülke. Dolayısıyla oradan petrol sevkiyatının aksaması petrol fiyatlarının artışından birçok şeye sebep oluyor. Yani oradan başlamak üzere. Tabii aynı zamanda çok ciddi bir mülteci akını tekrar söz konusu olabilir. Diğer taraftan Akdeniz'in kapısı neredeyse Libya. Akdeniz'de işte bir enerji mücadelesi devam ederken Akdeniz'in kapısında sürekli silahların patlaması hiçbir ülkenin işine gelmeyecektir. Bu nedenle Mısır gibi Libya'ya komşu ülkelerden başlamak üzere uluslararası toplum, Türkiye dahil olmak üzere Libya'da bir ateşkesin bozulmasına sebep olacak. Hele hele sıcak savaşın başlamasına sebep olacak girişimleri mümkün olduğunca bastırmaya çalışacaktır. Ama bu Libya'ya barışı getirir, bütünlüğü getirir, işte bir devletleşme, devlet kurumlarının tek çatı altında toplanması gibi süreçleri getirir mi? Bence getirmez. Libya o noktadan çok uzakta.
Ben de yayına başlarken Libya bölümünde daha doğrusu hani böyle NATO'nun ve Amerika'nın parçaladığı, böldüğü, bölünmesine sebebiyet verdiği bir ülkenin yeniden bir araya getirilmesinin bana imkansız gibi geldiğini söylemiştim. Hakikaten ben tarihte bir örneğini bilmiyorum açıkçası yani. Bölünmüş küçük parçaları yeniden dizayn etme deseler tamam diyeceğim ama bir örneğini bilmiyorum açıkçası. Maalesef Libya'da tarihe böyle geçecek. Tabii içeride çok güçlü bir figürün çıkıp herkesi denetimi altına alması dışında bir seçenek de gözükmüyor gibi. Ancak öyle bitiyor bu savaşlar. Başka türlü yok, onunla uzlaşsın, öbürüyle uzlaşsın. Valla güzel bir diplomatik çaba ama sonuç vermesi itibariyle biraz zor geliyor bana. Fakat şunu soracağım. Türkiye'nin bu süreçte son bir yılda Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın istediği gibi hareket etmesinin Libya'ya da yansımaları oldu sanki. Türkiye'nin Libya pozisyonu bir acayipleşti gibi ama askeri varlığı da devam ediyor sadece batıdaki parça için. Sanki doğuyla da biraz temas kurmak durumunda kaldı. İşte Fethi Başa biraz sanki pozisyon değiştirir gibi gözüktü. Türkiye'nin durumu ne? Kime göre hareket ediyor Türkiye? Yani kendi çıkarlarını korumaya çalışıyordur ya da Ankara'daki siyasi odakların arzuladığı çıkarlar doğrultusundadır ama yani bu nereye denk düşüyor? Biraz karışık değil mi resim?
Evet, açıkçası dönemlere ayırmak gerekiyor belki Türkiye'nin Libya politikasını ve Libya hamlelerini, özellikle Libya sahasına yansımaları açısından. Birincisi, Türkiye Libya'ya askeri ve siyasi açıdan pres yaptığı, yani tam anlamıyla yüklendiği dönemde bütün ülkeler üç aşağı beş yukarı ya siyasi ya askeri ya da hem siyasi hem askeri açıdan Libya sahasında varlardı. Yani bir Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, işte diğerleri vesaire gibi birçok ülkenin ciddi hani maddi kaynaklar aktardığını da biliyoruz Libya'daki savaşa. Ama ikinci dönem, yani Türkiye'nin işte Libya politikasındaki ikinci dönemde ise diğer ülkeler politikalarını güncellediler. Neden? Çünkü Libya'daki o petrol sevkiyatı ciddi tehlikeye girmeye başlamıştı. Vanalar kapanıyordu. İkincisi, Libya'daki o kriz hali radikal örgütlerin yükselmesiyle birlikte Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerine taşmaya başlamıştı. Üçüncüsü de Avrupa'nın ödünün patladığı o mülteci akınlarının ardı arkası kesilmiyordu. Dolayısıyla bütün ülkeler, Türkiye hariç olmak üzere, Libya'daki pozisyonlarını yenilemeye başladılar. Askeri çatışma, askeri vekalet savaşını siyasi süreçte mücadeleye dönüştürmeye başladılar. Aslında benzerini Suriye'de de gördük. O dönemde Türkiye'nin hayır, ben burada askeri olarak varım, aynı şekilde devam edeceğim şeklinde bir hani oyun kuramam ama belki oyunu bozarım şeklinde bir yaklaşımı söz konusuydu. Ha, bunu da Türkiye Trablus hükümetiyle yakınlaşarak gerçekleştirmeye çalıştı. Ama diğer ülkeler pozisyonlarını yeniledikleri için Trablus hükümeti, Sarraj vesaire gibi isimler önemsizleşmeye başladı. Şimdi Türkiye diğer taraflara, diğer aktörlere çok sert cephe aldığı için önceki yıllarda diğer aktörlerle, yani yeni yeni ortaya çıkmaya çalışan, çıkan aktörlerle yakınlaşması çok hızlı gerçekleşmedi. Mesela Fethi Başa karakterini, figürünü Türk kamuoyu çok yakından bilir. Ama aynı zamanda Fethi Başağan'ın Türkiye'ye kadar Fransa'yla da yakın ilişkileri olduğunu ne yazık ki bizim kamuoyuna çok aktarılmıyor. Yani çok görmüyoruz bunu. Dolayısıyla mesela şu anda Fethi Başağan'ı sadece Türkiye değil Fransa da destekliyor Libya sahasında. Şimdi üçüncü süreç ise Türkiye'nin işte Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayan bölge ülkeleriyle krizleri çözmeye niyetli olduğunu açıkça belirttiği dönem olarak tanımlayabiliriz. Bu dönemde de Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır vesaire dahil olmak üzere bölgedeki o ağır toplar, bütün ülkeler, hatta Arap Ligi'nin bununla ilgili bir açıklaması da var. Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki milisleri çekmesini şart koşuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin burada askeri açıdan bir profil düşürmesi şart artık. Bunu da yine Türkiye iç kamuoyuna biz yenildik şeklinde görünmemesi için muhtemelen yavaş yavaş gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Siyasi düzeyde nedir peki Libya'daki durumu? Diğer ülkelerin biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum bu açıdan. Mesela Türkiye işte Trablus hükümetiyle yaptığı ve meşruiyeti hala tartışmalı olan deniz yetki alanı vesaire gibi anlaşmaları yeniletebilir mi? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bir Fransa'ydı, bir işte Suudi Arabistan'dı, bir Mısır'dı. Bunlar şu anda Libya siyasetinde daha baskın görünüyorlar. Ama Türkiye'nin bu ülkelerle hani çatışmalarını, krizlerini mümkün olduğunca azaltması Türkiye'nin Libya sahasında kazanımlarını da artıracaktır.
Peki. Çok teşekkür ediyorum Hediye Levent. Daha Libya'yı takip edeceğiz. Eğer yeniden bir iç savaş krizine dönüşürse zaten çok konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz.
İyi yayınlar.
Evet, Libya'yı konuştuk. Yapılamayan seçimleri beklendiği gibi konuştuk. İnşallah bir ay sonra yapabilirler. Seçimden ne çıkar onu da tabii bilemiyoruz. Seçimden yeni bir çatışma çıkmama olasılığı var mı? Onu da çok emin olmak zor açıkçası ama Libya'ya daha uzun detaylı konuşmak tabii ki gerekiyor. Suat Massi'den Hayati ile veda edelim bu haftaya. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın Eksen'den.
Şekilli fena, mara nana, mara kedem.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.